Ayrım 39.
Bugünkü kuşak benim kuşağımın bir hikayesini dinlemelidir. Beni karılarımla kızlarım öldürdü diyerek son nefesini veren Sultan Mecid, zayıf ve sönük bir padişah, yerine geçen Sultan Aziz bir yarı deli, ondan sonra gelen Sultan Murat bir tam deli, daha sonraki Sultan Hamit Yıldız Tepesi'nden boğazda bir geminin batışı gibi, devletin batışını seyreden bir kızıl müstebit, arkasından tahta çıkan Sultan Reşat, arabası içinde gördüğümüz vakit utandığımız bir sarsak, sonuncusu da İngiliz zırhlısına binerek kaçan Vahidettin. Bizler bir padişah şerefi tatmak için asırlar gerisine doğru giderdik. Bir münasebetle anlatacağım üzere hanedandan yalnız Yusuf İzzettin Efendi'yi Edirne seyahatinde tanımıştım. Tanine bir mülakat verdirmek üzere beni vagonuna götürmüşlerdi. Kanepede sağ ayağını sol ayağının altına sokmuş yarı bağdaş oturuyordu. Bir genç yazıcının bütün merakıyla bekliyordum. Ben o bunağa senet al dedim, almadı dedi. Bunak Sadrazam Kamil Paşa'ydı. Balkan Harbi başladığı vakit büyük devletler harbin sonunda statükonun bozulmasına izin vermeyeceklerini söylemişlerdi. Bunun manası eğer biz yenersek Balkanlı Hristiyan devletlerden toprak alamayacaktık. Veliaht sözde Sadrazam'a devletlerden senet al demiş. O da almadığı için Rumeli'yi kaybetmişiz. Doğrusu ise Kamil Paşa hürriyet ve itilafçı olduğu için Veliaht'ın Tanin gazetesinde İttihatçılara yaranmak isteyişiydi. Sonra düşündü. Ben orduyu severim gibi bir söz çıkarabildi. Ne yazacağımı bilmiyordum. Meseleyi Edirne valisi Hacı Adil Bey'e anlattım. O Veliaht hesabına bir mülakat dikte etti. Sonradan gelen Enver Bey bu mülakatı okudu, o da bir şeyler ilave etti. Tanin'de çıkan yazı buydu. Bir Osmanlı prensini de 1910 sularında İstanbul'un bir seyranlığında görmüştüm. Açık körüklü, yaldız tekerlekli, mavi atlas döşemeli bir fayton içinde, hemen hemen sarı kostümlü, bıyıklarının iki ucu kozmetikten dimdik, arabacının yanında bir harem ağası, genççe bir kadın gördükçe yarı beline kadar dışarı eğilen ve peşinden uzun fesli saray adamları koşan bir şehzadeydi. Yaşım küçük olmakla beraber bana pek gülünç geldi. Osmanlı tarihinde ilk kurucu ve savaşçı padişahların devrini okuyorduk. Bir Osmanoğlu'nun bu ilk görünüşünü bir türlü hayalime yedirememiştim. Prenslerden birini de direkler arası salaşlarının birinde, konferans, sinema, kanto, komik hep bir arada, meşrutiyet günlerinin şerefe veya menfaate altı üstünü tutmaz bir toplantısında görmüştüm. Sessiz sinema filminde bir yabani at terbiyesi sahnesi gösteriliyordu. Bir aralık locadan "Sokulma, sokulma, tepecek!" sesi geldi. Prens filmde çifteli ata yanaşmak isteyen bir terbiyeciye haykırıyordu. Karanlıkta hepimizin kulağı, ışıklar yanınca gözleri ondaydı. Hanedan ve prenslere dair başka hatıram yoktu. Biz bunları sevmiyorduk. Bununla beraber hanedansız bir devlet şekli de akla geldiği yoktu. Çok çok genç bir prenses yetiştirerek padişah yapmak, oğuldan oğula usulünü koyarak ihtiyar padişahlar devrine nihayet vermek gibi şeyler düşünüldüğünü duyardık. Geçenlerde son halife Abdülmecid'in yaveri Yümlü Bey, General Yümlü, Mustafa Kemal'in o vakit veliaht olan bu prensi Anadolu'ya davet ettiğini yazdı. Hikayenin doğru olduğuna şüphe etmiyorum. Ben de hatıralarını anlattığı sırada İstanbul'da Harbiye Nazırı olsaydı ne yapacağı üzerine konuştuğum zaman vakti gelince Anadolu'ya padişahı da beraber geçirirdim demişti. Hanedanın son talihi Tevfik Paşa Sadrazamken Mustafa Kemal tarafından Vahidettin'e Büyük Millet Meclisi'ni tanıtmak teklifi yürütülemediği zaman kaybolmuştur. Eğer Vahidettin bu teklifi kabul etseydi Büyük Millet Meclisi hükümetini tanımış olacaktı. İşgal kıtaları hiç şüphesiz sarayı kuşatacaklardı. Padişah zindan haline gelen bu saray içinde ordunun ve milletin gözlerini ve gönlünü ayırmadığı bir mazlum ve kahraman haline alacaktı. Anadolu'nun zaferinden hiç şüpheleri kalmadığı vakit, hanedan adına Prens Ömer Faruk Anadolu'ya gelmek istemişse de İnebolu'dan geri çevrilmiştir. Hanedan devri sona ermişti. Geçenlerde bana Birinci Dünya Harbi'nden tanıdığım bir ahbap geldi. O vakitler İttihat ve Terakki sürgünlerindendi. Mütareke devrinin saray ve hürriyet ve itilaf tarafını yakından ve içinden görmüş olanlardandır. Bana anlattığına göre Vahidettin, Mustafa Kemal'in gerçekten memlekette faydalı şeyler yapabileceğine inanarak onu ordu müfettişliğine yollamıştır. Padişah veliahtken Almanya'ya Mustafa Kemal'le birlikte gitmişti. Bu seyahat sırasında Mustafa Kemal Almanya'nın durumu ve gelecek hadiseler üzerine ne söylemişse sonradan olduğu gibi çıkmıştı. Vahidettin'in kendisine güvenmesinin sebebi buydu. Enver ve arkadaşlarının aleyhinde olduğunu da biliyordu. Hürriyet ve itilafçıların çoğu Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesini istememişler. Hele Zeynel Abidin, ki partinin pek nüfuzlu şahsiyetlerindendi, bir gün ahbabım kendisine, "Ben Mustafa Kemal'i bir defa gördüm. Kendisiyle dostluğum yok. Fakat Bozgun'da Suriye'deydim. Devletin, ordunun ve herkesin ne yapacağını şaşırdığı o anarşi içinde, bu komutanın ordusunu nasıl tuttuğuna ve ricatı nasıl idare ettiğine tanık oldum. Başkalarına benzemiyor." demesi üzerine Zeynel Abidin, "Sen onun gök gözlerinin içine bak. Bir fırsat bulursa ne padişahlığı bırakır ne de halifeliği." demiş. Yine bir gün bu ahbabım Süleyman Nazif, mütarekenin meşhur gazetecilerinden biri, bir de sonradan İstanbul'da nazırlık ettikten sonra Anadolu'ya geçen bir dostlarıyla oturuyorlarmış. Mustafa Kemal'den bahis açılmış. Ahbabım aynı sözleri tekrarlamış. Gazeteci, "Yahu bana randevu vermişti, gidip de bir konuşayım." demiş. Gitmiş, neden sonra dönmüş ahbabıma, "Hakkın varmış senin. Ne adam ne adam. Olacak olanların hepsini önceden görmüş. Hem lafla değil, harp ceridelerinden birer birer vesikaları çıkarıp gösterdi." demiş. Sonra, "Ama birader, askerle iddiatçı bir adamda birleşti mi, gene tuhaf bir şey meydana çıkıyor. Bu kadar akıllısı bile sonunda bana ne dese beğenirsin. Fırsat bu fırsatmış. Anadolu'da mukavemet etmekle kurtulurmuşuz. Müstakil devlet olurmuşuz. İngilizler artık asker gönderip muharebe edemezlermiş. Düşünün azizim, İngiliz burada. Askerleri Anadolu'nun her yerinde." diyerek bir kahkaha atmış. Hepsi de gülmüşler. Yalnız Süleyman Nazif, "Allah vere de aptala malum olduğu gibi olsa" diye dua etmeyi unutmamış. Bugün olacakları dün görmüş olan bu adamın, yarın olacaklar için düşündüklerini bir gerçek olabilir mi diye düşünmek de hiçbirinin hatırına gelmemiş. Zafer günlerine dönelim. İstanbul milliyetçilerinin sesi yaşadan ibaretti. Henüz siyasi işlerde ve dedikodularda hiçbir hissesi yoktu. Ankara ise kaynaşmaktaydı. Harpten sonra ihtilal mi? Hiç kimse bu heveste değildi. Bitirsek, bitirmiş olsak diyorlardı. Bunun da çaresi devlet düzeninde bir değişiklik düşünmemekti. Vahidettin şüphesiz halledilecek, yerine Abdülmecit Efendi geçecekti. Barış olup da Büyük Millet Meclisi de Fındıklı Sarayı'na yerleşince büyük sergüzeşti bir tatlıya bağlamış olurduk. Mustafa Kemal'i ne yapmalıydı? Zaferin hemen arkasından onun artık siyasi işlerin Ankara'daki hükümetçe görülmemesi lazım geldiği fikri ortaya çıktı. İstanbul'da henüz yazı yazan hürriyet ve itilafçılara göre de Anadolu son sözü Baba Ali'ye bırakmalıydı. Bir yandan hocalarda da halifecilik ve şeriat hareketi uyanmıştı. Mustafa Kemal'in padişahlığı kaldırmak gibi bir cinayet işlemesinden ötleri kopmaktaydı. Çünkü onlara göre halifelik padişahlıktan ayrılamaz. Cismani nüfuz ve kuvveti elinden alınamaz. Alınırsa şeriat yürümez. Mustafa Kemal ise bütün işlerin başındadır. Barış konferansı için hazırlıklar yapar. Ankara 2'de 1 bu olup bittiler karşısında nasıl silkinip de doğrulacağını bilmez. Zafer Mustafa Kemal'e öyle bir itibar ve şeref vermiştir ki orduda ve halk arasında bu tek adam bir devlet kuvvetindedir. General Pelle İzmir'den ayrıldığı vakit bir harp gemisiyle Franklin Bouillon'u göndereceğini söylemişti. O buluşmada mıdır, daha sonra bir temasları daha olmuş da ondan sonra mıdır bilmiyorum. Notlarımın arasında Mustafa Kemal'in şu fıkrası var. Franklin Bouillon barış konferansında benim bulunmamı istiyordu. O vakit konferansın İzmir'de toplanması lazım geleceğini söyledim. Çalışırım fakat birinci sınıf devlet adamlarını İzmir'e getirmekliğim güçtür dedi. Ben gitmeyeceğime göre konferansa kimi baş delege yapmaklığımı düşündüğünü sordum. İsmet Paşa'yı gönder dedi. Yapabilir mi? Evet, en iyisini. Mudanya mütarekesini yapmış olmakla beraber Garp Cephesi kumandanının kendisine barış konferansı baş delegeliği teklif edileceğinden haberi yoktu. Mustafa Kemal diyor ki, Ankara'ya gittiğim vakit hariciye vekili Yusuf Kemal Bey ile görüştüm. Barış konferansında baş delegeliği kimin yapabileceğini sordum. Onu siz bilirsiniz dedi. Mesela İsmet Paşa yapabilir. Yusuf Kemal Bey'in vekillikten istifa ederek yerine İsmet Paşa'yı bırakması lazımdı. Yusuf Kemal Bey feragatle vazifesinden çekildikten başka kendi yerine İsmet Paşa'nın vekilliğe seçilmesini tavsiye etmiştir. Bursa'ya gelmiştim. Kazım Karabekir de beraberimdeydi. İsmet Paşa'nın hiçbir şeyden haberi yoktu. Telgraf gelince kendine her şeyi anlattım ve barış konferansında baş delegemiz olacağını söyledim. Katiyen diye reddetti. Git bir defa Fevzi Paşa ve Kazım Karabekir'le görüş dedim. Fevzi Paşa hemen tavsiye etmiş. Kazım Karabekir nasıl olur? Boşta generaller var cevabını vermiş. Boştaki general kendisiydi. Tuhaf hikayedir. Karabekir'i yatıştırmak için siz Ruslarla antlaşma yaptınız. Halbuki Ruslar bu konferansa gelmeyeceklerini bildirmişler. Sizin bulunmanız doğru olmaz demişler. Kabul etmiş. Öyleyse askerler gönderilmemelidir demiş. Fakat bundan sonra Rusların konferansa katılacakları haberi alınınca artık benim gitmekliğim için mahsur kalktı diyerek yeniden umuda düşmüş. Çok sonraları İsmet Paşa'ya bu delegelik meselesini sormuştum. Bana, evet bu hiç hatırımda olmayan bir şeydi. Mudanya mütarekesi müzakereleri gibi bir çalışmadır diyerek kabul ettim. Lozan'da çektiklerimi tasavvur etseydim gitmemekte ısrar ederdim demişti. Barış Konferansı delegeliğinin ikinci adayı Rauf Bey'di. Ama Kazım Karabekir de Rauf da kendi branşlarını yapacaklardı. Mustafa Kemal'e kendi dediklerini dinleyecek ve şahsi şeref sağlama duygularına kapılmayacak biri lazımdı. Mustafa Kemal ilk Kuvayi Milliye arkadaşlarıyla arasındaki uzaklığı gidermek için çalışıyordu. İstanbul'a gidecek kuvvetleri Refet Paşa'nın emrine verdi. Ordunun şehre girişini Eminönü'nde seyrettim. Belki ilk fetih günü de bu kadar sevinçli geçmiştir. Refet Paşa Anadolu hükümetini İstanbul'a yerleştirmek ve işgal kuvvetleri otoritesini eritmek için bütün enerji ve hünerlerini kullandı. Türk askerinin İstanbul'a girişini gören Yüzbaşı Armstrong der ki, ruhumun isyan ettiğini duyuyorum. Türkler sanki Kanuni Sultan Süleyman devrindeymişler gibi düşünüyorlardı. İngiltere İmparatorluğu şerefinin bütün Asya'ya karşı çamurlara yuvarlanması gururumu yaralıyordu. Daha sonra Lozan Antlaşması'nın imza töreninde bulunan bir meşhur Amerikalı muhabir de yazısını şöyle bitirecekti. Garbın şark önünde eğilişi hiçbir zaman bu kadar aşağıca olmamıştır. Ama kendi milletinin adamları Mustafa Kemal'le uğraşıyordu. Ekim ayının krizli günlerinde Ankara'da Mustafa Kemal'i devlet şekli üzerine bir söze bağlamak, yani saltanat rejiminin devam edeceği teminatını elde etmek için çalıştılar. Rauf Bey baştaydı. Kendisinden bir söz de almaya muvaffak oldular. Mustafa Kemal nutukunda şöyle diyor: "Umumi ve tarihi vazifemden o güne ait safhayı ifa ettim." Henüz olmayan şartları boşuna zorlayanlardan değildi. Fakat fırsat aynı ayın sonlarına doğru kendiliğinden eline geçti. Devletler bizi barış konferansına çağırırken İstanbul hükümetine de davetname göndermişlerdi. Saltanat kaldırılmadıkça ve milletin kendi kaderini yalnız kendi hakim olduğu dünyaya anlatılmadıkça bu karışıklıktan kurtulmak ihtimali yoktu. Osmanlı İmparatorluğu'nun inkıraz bulduğunu ve yeni bir Türk devletinin doğduğunu ilan etmek lazımdı. Saltanat kaldırma teklifi meclise geldi. İki kişi açıkça muhalefette bulunarak padişahlığı müdafaa ettiler. Bunlardan biri sonradan Mustafa Kemal'i öldürmek istediği için İzmir'de idam olunan Lazistan milletvekili Ziya Hurşit'tir. Teklif, teşkilat-ı esasiye, adliye ve şer'iye encümenlerinden mürekkep bir karma komisyona verilmişti. Komisyonda hemen medrese başını doğrulttu. Saltanat hilafetten ayrılabilir miydi, ayrılamaz mıydı? Mecliste doğrudan doğruya oylarını göstermeyenler işi bir teoriler çıkmazı içine saplamak istiyorlardı. Mustafa Kemal'in meclise karşı ikinci açık diktası bu encümende olmuştur. Dinleyiciler arasındaydı. Önündeki sıraya çıkarak yüksek sesle haykırdı: "Hakimiyet ve saltanat hiç kimseye hiç kimse tarafından ilim icabıdır diye müzakere ile verilmez. Hakimiyet ve saltanat kuvvetle zorla alınır. Türk milleti bu hakimiyeti kendi eline almıştır. Şimdi bu millete saltanatı bırakacak mısın diye sorulmaz. Mesele emri vakidir ve behemehal olacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi böyle tabii görürse muvafık olur. Yoksa hakikat gene usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir." Karma komisyon üyeleri bu izahat ile tenevvür ettiklerini söyleyerek işi kısa kestiler. Mecliste muhalifler zaferden beri taşkınlık için fırsat peşindeydiler. Zafer üzerine orduda terfiler yapılmıştı. Yeni rütbeler hükümet tarafından verilmiş ve meclis başkanı Mustafa Kemal tarafından onaylanmıştı. Muhaliflere göre bu meclisin hakkına saldırmaktı. Başbakan Rauf Bey işte bir yolsuzluğun olmadığını ileri sürdü. Muhaliflerden Hüseyin Avni, "Ben meclis iradesini çiğneyenleri Yunanlı kadar memlekete zararlı sayarım," diyordu. Mecliste sert çatışmalar oluyordu. Bir defasında Trabzon milletvekili Ali Şükrü, kürsüde konuşan Mustafa Kemal'e ağır sözler söyledi. Birbirlerinin üstlerine yürüdüler. Bu olaya çok sinirlenen Topal Osman, bir adamını yollayarak Ali Şükrü'yü konuşmak üzere Çankaya tarafındaki evine çağırır ve karşısındaki iskemleye oturur oturmaz boğdurur. Vaka çok önemliydi. Boğduran Mustafa Kemal'in muhafız komutanı. Mustafa Kemal'in evini bekleyen erler onun adamları. Düşmanları cinayeti Mustafa Kemal'den biliyorlardı. Mustafa Kemal muhafız taburu komutanı İsmail Hakkı'ya yakalama emri vererek kendisi eşi Latife Hanım'la birlikte Çankaya'dan uzaklaştı. Şiddetli bir çarpışma sonunda Topal Osman ölü olarak ele geçti. Adamları Mustafa Kemal'in Çankaya'daki köşküne ateş etmişlerdi. Fakat olay bununla kalmadı. Trabzon'da Faik Barutçu denen avukat, ki Atatürk'ün ölümünden sonra İnönü'nün ilk milletvekillerinden biri olmuştur, "Katil Çankaya'da" başlıklı yazılar yazıyordu. Lozan konuşmaları devam ederken meclisteki hoca takımı da ayaklanmıştı. Ankara'da yayınlanan bir broşürde "Halife meclisin, meclis halifenindir" deniyordu. İstanbul'daki Refet Paşa da halifeye iyice sokulmuştu. Bir aralık seçim kanununa bir madde eklenmesi için bir teklif getirdiler. Bu madde şuydu: Büyük Millet Meclisi'ne üye seçilebilmek için Türkiye'nin bugünkü sınırları içindeki yerler halkından olmak veya seçim çevresi içinde oturmuş olmak şarttır. Göç yoluyla gelenlerden Türkler ve Kürtler yerleşme tarihinden 5 yıl geçmişse seçilebilirler. Bu madde doğrudan doğruya Mustafa Kemal'in seçilememesini sağlamak içindi. Mustafa Kemal kendisi kürsüde teklifin iç yüzünü açıkladı ve teklif geri çevrildi. Lozan'da görüşmeler bitmişti. Konferans sırasında aralarında geçen tartışmaları öne sürerek İsmet Paşa ile bir daha yüz yüze gelemeyeceğini söyleyen Rauf Bey başbakanlıktan çekildi. Bir gün akşamda oturuyordum. Afyon mebusu Ali Bey ile Antalya mebusu Rasi Hoca beni görmeye geldiler. İstanbul'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurmaya memur edilmişler. Gazi Hazretleri sizinle Yakup Kadri Bey'in de bizimle çalışmanızı emretti dediler. Böylece ilk defa bir siyasi partiye girmiş oluyordum. Milletvekili olmazdan önce Mustafa Kemal'i bir de İzmit Gazeteciler toplantısında gördüm. Beraber olduklarımızdan Velid Ebu Ziya'yı, İsmail Müştak'ı ve İttihat ve Terakki'nin eski İstanbul Katibi Mesulü Kara Kemal'i hatırlıyorum. Mustafa Kemal'in söylediğine göre Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarihi görevini artık bitirmişti. Yeni bir parti kurmak sırasıydı. Bu fırkanın adı ne olmalıydı? Bu konuşmalarda Mustafa Kemal'in bir liderlik vasfını daha öğrendim. Herkesi sonuna kadar söylemekte serbest bırakmak ve hiç hoşuna gitmeyecek fikirleri dahi sonuna kadar dinleme sabrını göstermek. Kesin kararını verinceye kadar böyleydi. Bu kesin kararı da herkesle beraber, herkesle inanarak ortaklaşa bir karar haline sokmaya dikkat ederdi. Bir gün arkadaşlarla verdiğimiz karar diyebilmeliydi. Çocukluk arkadaşı ve yaveri Salih Bozok der ki, "Fikirleri kendisince hiçbir değeri olmayan kimselerle görüştüğünü çok görmüşümdür. Hatta bir defasında dayanamayıp paşam dedim. Şu fikir danıştıkların arasında öyleleri var ki şaşıyorum. Bunların fikirlerine nasıl olsa sonunda katılmayacaksın. Ne diye birer birer çağırıp karşında söyletirsin?" Atatürk şu cevabı verdi: "Bazen hiç umulmadık adamdan ben çok şeyler öğrenmişimdir. Hiçbir fikri aşağı görmemek lazımdır. Sonunda kendi fikrimi tatbik edecek bile olsam, ayrı ayrı herkesi dinlemekten zevk alırım." Gazetecilerin açık bir kanıları da yoktu. Acaba yeni partinin hangi sınıfa dayanması doğru olurdu? Memurlara ve aydınlara mı, çiftçilere mi, esnaflara mı? Tüccar ve sanayici diye kelimeler kullanıldığını sanmıyorum. Çünkü o vakit bunlar Türklük dışında şeylerdi. Mustafa Kemal, "Fakat bunların hepsi halk değil mi? Hepsi biz değil miyiz?" dedi. Partisinin adını koymuştu. Bu adın bizler tarafından söylenmesine kadar bekleyecekti. İstanbul gazetecileri böylece partinin isim babaları olduk. Halka nutuklar veriyor, bütün memleket bir yeni zamanlar savaşına çağrılıyordu. Bu bir bitirme değil, bir başlamaydı.